Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özoğa.
Bu videomuzda Erdi ile beraber AMD'nin yeni bellek teknolojisiyle özellikle merak konusu olan FuriX ekran kartını inceleyeceğiz. Zaten sistemimize takılı ve şu anda çalışıyor. Artık ekran kartlarını bu şekilde test ediyoruz senden beraber. FuriX'in birçok özelliği var Erdi. İlk başta teknik özelliklere başlayalım. Ben tasarımında bol bol konuşacağım çünkü çok güzel bir kart. Teknik özelliklere baktığımızda HBM bellek teknolojisi Evet. Bu kartı bambaşka bir yere taşıyor.
Evet, FuriX teknik özellik seviyesinde AMD'nin şu ana kadar yaptığı zaten en güçlü ekran kartı. GPU'ya baktığımız zaman ise zaten 600 mm kareye yaklaşan hacmiyle yine aynı zamanda AMD'nin yaptığı en büyük grafik endüstrisinde şu ana kadar gördüğü en karmaşık çekirdek tasarımlarından bir tanesi. Standart teknik özelliklere baktığımız zaman paralel işlem birimlerinin çekirdek sayısının 4096'ya çıktığını görmekteyiz. Bu da 290X, yani önceki tek GPU'lu AMD'nin hızlı ekran kartına oranladığımız zaman %50, %45, %50 oranında bir artış anlamına geliyor. Keza 256 adet doku ünitesi sayısı da benzer bir artışı gösteriyor. ROP tarafındaysa 64 adet ROP birimi var. Bellek veri yoluna bakıldığında 4096 bitlik bir bellek veri yolundan bahsediyoruz ki bu şu ana kadar gördüğümüz benzer olan bir değer değildi. Bunu zaten bellek tarafında anlatacağız.
Biz 512 bitten ötesini görmüyorduk güncel ekran
kartlarında. 512 gördüğümüz zaman performans değilse o süper diyorduk. Genelde 256 ya da 384'e tanık oluyorduk. Bellek frekansı mesela 500 MHz. Bu da ilginç bir durum. Yine bu da kullanılan yeni bellek teknolojisiyle ilgili. Oraya da giriyor olacağız zaten. Enerji tüketimine bakıldığı zaman tipik güç tüketim değeri olarak. Burada tipiğin altını çizmek gerekiyor. Çünkü kartın çekebildiği maksimum güç tüketimi anlamına gelmiyor bu. Günlük kullanım koşullarında ki burada ağırlığı oyunlar kapsıyor. Bu oyun oynama deneyimi esnasında çekilebilecek güç olarak 275 watt AMD burada işaret ediyor.
Şimdi burada bir şey söyleyelim Erdi. Tipik güç watt, hani 275 watt denmiş. 250 watt. Nvidia tarafında gözüküyor. Hı hı. Yani aslında genel olarak daha fazla güç çeken bir ekran kartıymış gibi gözüküyor. Evet. Dilersen burada hiç lafı uzatmadan bir güç tablonunu da ortaya koyalım. Burada insanlara bir şey gösterelim. Şimdi ilk olarak kartların maksimum çekebileceği güç değerlerine baktığımızda, yani kartları zorlayacak yazılımları çalıştırdığımızda, full marktı, benzeri şeylerdi. Hı hı. Evet, farkın biraz açıldığını görebiliyorsun. Ama gerçekten günümüz oyunlarına geldiğimizde ise, modern oyunları açıp oynamaya başladığında yok, orada öyle bir güç tüketim farkı yok.
Hatta AMD'nin yavaş yavaş lehine dönmeye başladı. Bazı durumlar da söz konusu. Şimdi onu iki türlü değerlendirmek lazım. Bu kartın tek hassasiyetli işlem gücü 8.6 teraflop'a denk geliyor aşağı yukarı. Bunu watt'a oranladığın zaman zaten kas gücü olarak kullanılabilecek uygulamalarda bayağı bir ağırlığı var. Bundan bahsedebiliriz.
Evet, ama hatta tabii burada senin dediğini doğrular bir şekilde test sonuçlarını görüntüleyelim Furmark'ın. Furmark'ın test sonuçlarını zaten daha yüksek skor imzalmış.
Evet, ortaya çıkan gerek minimum gerekse de orta maksimum kare saniye oranları Titanix'in üzerinde. Bunu söylemek mümkün. Ama tabii ki bizim buradaki ağırlığımız oyunlar. Oyunlarda ne kadar değer sunabildiği noktasında ki zaten şu anda ekranlara geliyor. Hani GTA 5 gibi bir oyunda Titanix'den daha az güç tüketebileceği bazı senaryolar söz konusu. Burada da tabii bakıldığı zaman iki farklı faktör var. Birincisi Titanix dediğimiz ekran kartı 12 GB bellek var. GDDR5 bellekten bahsediyoruz. AMD'nin FuriX'inde ise 4 GB bellek var ki HBM bellek türü bu. Hem yoğunluk olarak daha az bir bellek var ki bu zaten tek başına fiziksel olarak güç tüketimini etki eden bir unsur. Hem de aynı zamanda HBM bellek teknolojisinin kendisine has bir takım enerji verilmiş durumları söz konusu. Dolayısıyla toplamda pek çok oyun için konuşmak gerekirse bugün en güçlü Nvidia ekran kartıyla en güçlü AMD ekran kartını bir araya getirdiğimizde birbirlerine çok yakın. Kimi zaman AMD'nin daha az, kimi zaman ise Nvidia'nın daha az güç tükettiği durumlar söz konusu. Ama ortalamaya vurduğumuz zaman iki kartın içinde lehteki durumlarda 15-20 wattlık bir farktan söz ediyoruz ki bu seviyede zaten göz ardı edilebilecek değerler.
Evet, demek ki korkulacak bir güç tüketim farkı da yok aralarında. Bunu ne söylüyoruz?
Yok, şimdi zaten birazdan performans kısmına da gireceğiz. Orada da daha net söyleyebiliriz. Burada tabii ki kartın günün sonunda alabileceğiniz maksimum performans nedir buna bakacağız ama şöyle bir gerçek de var. 290X ile kıyasladığımız zaman tüm teknik verilerde %45-%50'ye yakın bir artış varken aynı zamanda enerji tüketimini de düşürmeyi başarmışlar.
Şimdi herhalde genel olarak teknik özelliklere baktık. İşte ROP sayısıydı, bellek miktarı, stream sayısıydı, bunları söyledik ama burada HBM teknolojisinin üstünde biraz durmak lazım. Evet. Çünkü asıl merak konusu bu. Yani High Bandwidth Memory denen teknolojiyi biliyorsun Hynix ile AMD ortaklaşa birlikte geliştirdiler standardı. Oldukça büyük yardımları dokundu birbirlerine ve şu anda da bu teknolojiyi kullanan ilk ekran kartı karşımızda.
Hatta Nvidia'da açıkladı kullanacağını.
Evet. High Bandwidth Memory nedir?
Evet, şimdi bizim şu ana kadar gördüğümüz ekran kartlarında, güncel ekran kartlarında GDDR5 bellek kullanılıyor. Bugün işte 512 bit bellek veri yoluna sahip olup 7 GHz'de bellek kullanabilmek mümkün. Bunlara bakıldığı zaman da işte 336 ya da 350 GB saniyelik performanslara varabilen bir band genişliği elde edebilmek mümkün. Ama burada bazı artık sınırlamalar ekran kartı üreticilerini zorlamaya başladı. Bunlardan birisi güç tüketimi. GDDR5 bellekler 7 GHz'lere kadar geldi ama bugün bir modülün kullanabildiği ya da toplam paketin kullanabildiği enerji tüketimleri 60-70 wattlara kadar ulaşmış durumda. Bu ne handikapları yaratıyor? Birincisi, ekran kartının toplam güç tüketimini ciddi şekilde arttırıyor. İkincisi, belleğin kendisi ekstra enerji tüketimine yatkın olduğu için daha büyük bir voltaj regülatörü kullanman gerekiyor. Aynı zamanda DDR5 yongalarını yapısal zorunluluk gereği GPU'nun etrafına serpiştirmek zorunda kaldığın için hem baskılı diyabet kartı büyüyor. Yani
bugün, PCB de büyüyor.
Işte, yani baktığın zaman bugün herhangi bir ortalama kasaya sığmayacak derecede uzun ekran kartlarının piyasaya çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla burada DDR5 pek çok kaynak tarafından zaten grafik endüstrisinde ya da toplam bellek dünyasında ulaşılabilen maksimum sınırı temsil edip yenilikler aramaya başlamıştı. HBM teknolojisi ise burada bambaşka bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. DDR5'ten ayrıldığım nokta şu, tamamen 3 boyutlu yığın mantığıyla dizilen bir profile sahip. Yani bir gökdelen düşünün. Alt üst yerleşilen katlardan bahsediyoruz. Yine HBM bellek teknolojisi de benzer şekilde yoğunluğu arttırmak için üste koymak gerekiyor ki zaten biz buna benzer bir teknoloji 3 boyutlu NAND stack teknolojisini SSD'lerde de görmüştük. Samsung bunu zaten bir süredir kullanıyordu. Evet,
hem onun, verimli arttırdı hem ömrü arttırdı.
Aynen öyle. Onun aslında bir yerde DRAM versiyonu olarak da bakılabilir. Bellekleri üst üste koyarak yoğunluğu arttırmaya başladıktan sonra ne yapabilir hale geldik? Bu yığınları GPU'nun etrafına daha yakın bir şekilde konumlandırabilmek mümkün hale geldi. GPU çekirdeği o sırada hemen etrafında da daha küçük boyutta daha yüksek yoğunluğa imkan verebilen HBM bellek yongalarını dizerek GPU ve bellekleri daha yakın dizdiğimiz için daha hızlı haberleştiler. Daha yüksek bant genişliğinde önü açılmış oldu. Bugün zaten HBM 500 MHz'de çalışıyor ama 4096 bitlik bir bellek veriyolumuz olduğu için ortaya çıkan bant genişliği 500 GB saniyelerin üzerindeki hani en yakın rakibine baktığımız zaman %70-80 belki daha yüksek bant genişliği anlamına geliyor. Zaten teknik değerlere baktığımız zaman da şunu söylüyor AMD ve Hynix. %60 daha yüksek bant genişliğini %60 daha düşük enerji tüketimiyle sağlayabilen bir teknoloji. Her bir bellek yongasına bakıldığı zaman HBM türü bellekler GDDR5'e göre çok çok daha küçük bir alan kaplıyorlar. Hatta AMD'nin ölçümlerine göre HBM bellek ve interposer dediğimiz ki o da elektriksel aslında arayüz olarak düşünülebilir bir platform düşünün bir silikon. Bellekler de bu silikon üzerinde, GPU'nun kendisi de bu silikon üzerinde ve microbump denen özel bağlantı köprüleriyle her ikisinin birbiriyle haberleşmesi sağlanmış. Bu interposer ve GPU ile birlikte belleğin toplam alanı FurX'de 290X'deki GPU ve GDDR5'e göre 3 kat azaltılmış. Dolayısıyla bu sayede kompakt bir ekran kartı çıkartılabilmiş.
Evet, genel olarak zaten kartın soğutmasına baktığımızda kutu gibi sadece PCI Express boyutlarında bir PCB üstünde tamamen bir bloğun yer aldığı, gizlendiği bir kutu görüyoruz. Ve üstünde bir tane su soğutmayla da bir üniteyle de çok rahat yapabilmiş. Yani tek fanlı bir radyatör var.
Kaldı ki bunun daha küçüğünde yine bu benzer mantalitadan yola çıkarak R9 Nano ismiyle yine biz önümüzdeki aylarda da göreceğiz. Ekran kartlarının küçülmesi önemli çünkü büyük ve iri güç ekran kartları hem belli bir noktadan sonra enerji anlamında ekstra sarfiyat yaratıyor. Hem baskılı devre kartın maliyetini yükselttiği için kartların fiyatları yükseliyordu. Hem de soğutma konusunda üreticileri zorlamaya başladı. Çünkü PCB büyüdüğü için senin üstüne ona uygun bir platform yerleştirebilmen gerekiyor ki soğutma konusunda da ekstra verim elde edebilirsin. AMD'nin ekran kartını işte bu noktada tasarım olarak baktığımız zaman ise herhalde benim şu ana kadar gördüğüm belki de en güzel kart çünkü
en fantastik görünen kart olmuş.
Yani o kadar ilginç ki dokunduğun zaman üzerine yumuşak dokulu bir kaplama kaplamışlar. Hani çok böyle premium bir havası var bakıldığı zaman ve küçük olmasından dolayı da her anakartla kullanılabilecek, her kasaya sığabilecek bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. İşin ilginç tarafı ise 275 watt olmasına rağmen son derece küçük bir kasa içerisinde yani dışarıdan dokunduğun zaman bile hiçbir ısıyı sana yansıtmayan ki bunda tabii en büyük faktörlerden bir tanesi kullanılan sıvı soğutma sistemi son derece serin çalışan ve performans konusunda da yüksek performans sınıfına giren kompakt bir ekran kartı olmuş.
Bu kartın güzel bir noktası da su soğutması o kadar verimli çalışıyor ki hiçbir şekilde gürültüsünü duymadığınız halde kart maksimum 55 dereceleri falan görüyor. O da full markta falan oyunlarda da değil.
Aynen öyle. Yani rakibi olarak 980 Ti ve Titan X'e bakıldığı zaman yani 80-85 dereceler oluşabildiklerini görüyoruz
test sürelerinde.
Ki hani şu ekran kartını görene kadar bizim şu ana kadar gördüğümüz en güzel ya da en başarılı soğutmaya Nvidia sahipti.
Evet.
Kaldı ki bu özel bir üçüncü parti çözüm. Asetek tarafından sağlanan bir çözüm bu. AMD'nin burada bir ya da iki tane partneri var. Sıvı soğutma sistemine sahip bir 980 Ti ya da Titan X'e temin edilebilir ama burada
fiyat farkı olacağı için aslında pek bir anlam taşımayacak zaten.
Belki de ya da sunduğu performansı oranında bu kartı daha cazip hale getirebilmek için AMD ekstra maliyeti kendi içerisinde kompanse ederek böyle bir kart çıkarma yoluna da gitmiş olabilir. Bunu performans sonuçlarından sonra zaten daha net göreceğiz.
Kartın 8002 adet güç girişi bulunmakta PCI Express. Bunlar her kartta olduğu gibi kartın arka tarafına yerleştirilmişler ama burada özel bir nokta daha var. Kartın yük durumunu standart PCB'de gösteren ledler var.
Biz bunları daha önce hep özel tasarımlı ekran kartlarında görüyorduk. İşte Asus'un Matrix serisinde yine Matrix logosunun üzerine farklı renkler çıkarak yük durumunu gösterebiliyordu. Keza yine bazı ekran kartlarında da. AMD bu kartta özelleştirmeye izin vermiyor. Zaten özelleştirilebilecek bir alanda bırakmamış açıkçası baktığınız zaman. Çok güzel bir soğutma, çok şık görünen bir yapıyla birlikte yük durumunu takip etmek mümkün. Aynı zamanda o ışığın rengini mavi olarak da belirleyebiliyoruz. İki farklı seçenek var. Bir de bu yük durumunu gösteren ışıklandırmanın altında tek bir ışık var. Onu da AMD GPU Tech adını vermiş. Eğer ekran kartı siz örneğin internette gezerken, sadece tarayıcıyı kullanırken ekran kartı uyku durumuna geçtiğinde orada yeşil led yanarak ekran kartının zaten pasif moda girdiğini sizlere gösterebiliyor.
Çıkışlarına baktığımızda ise yine Bobol DisplayPort'un bir adet de HDMI'nin yerleştirildiğini görüyoruz. Burada HDMI ile ilgili yalnız bir şey söylemek lazım.
Evet.
Bir eksisi var bu ekran kartının. Çok modern bir ekran kartı olmasına rağmen ne yazık ki HDMI 2.0 standartını desteklemiyor.
Evet, HDMI 2.0 önemli çünkü bakıldığı zaman insanlar bugün 4K televizyonlarda kullanabiliyorlar. Sonucunda 4K'da 60 Hz görüntü taktırabilmek için modern standartlara ihtiyacım var. Bunu DisplayPort üzerinden yapabilmek mümkün ama sıkıntı şurada, televizyonlarda DisplayPort konektörü yok. Ve bugün 4K bir televizyona sahip olmak, 4K'yı bir monitöre sahip olmak da daha kolay. İşte Türkiye şartlarına baktığımız zaman 1500 liraya 4K TV alabiliyorsun. Böyle olduğu zaman da işte aldığın o 4K TV'de DisplayPort olmadığı için ne yapıyorsun? HDMI'den bağlamak zorunda kalıyorsun. Mevcut HDMI standardı da yüksek çözünürlükte, yüksek tazeleme hızıyla görüntü aktarımına izin vermiyor maalesef.
Evet.
Nvidia'nın sahip olduğu bu teknolojinin burada niye atlandığını açıkçası anlamış değilim. Çünkü yeni bir ekran kartı. Bakıldığı zaman Titan X ya da 980 Ti'den daha yeni bir çözüm.
DisplayPort'una FreeSync'i falan destekliyorsun. Ama buraya geldiğinde ise orada...
Kaldı ki Computex'teyken ben demosu da yapıldı. HDMI üzerinden FreeSync'i de aktif edebileceklerini gösterdiler bu noktada ama en güncel standarda sahip olmaması açıkçası bence hayal kırıklığı. Çünkü dediğim gibi televizyonda kullanmak isterseniz eğer DisplayPort'tan istifade edemiyorsunuz. Bu arada performans sonuçlarına geçmeden önce şeyden de bahsetmek gerekiyor. Çünkü yepyeni bir ekran kartı. Bazı insanlar bunu yepyeni bir mimari olarak düşünüyorlar ama bu ekran kartının sahip olduğu GPU tamamıyla yeni bir mimariye sahip değil. Aslına bakılırsa yeni bir mimari. Nvidia'nın Pascal'ına karşı, Pascal mimarisine karşı AMD'de yeni bir şeyler geliştiriyor şu anda. Bir ara geçiş olarak AMD'nin en güncel GPU tasarımı 285'lik Tonga GPU'su. Onu almışlar. Belli noktalarda geliştirmişler. Belli revizyonlara giderek iyileştirmeler yapmışlar.
Verimliliğini arttırmışlar.
Arttırmışlar ve bir detayın altını çizmek gerekiyor. Şimdi GDDR5'ten HBM bellek türüne geçildi dedik. Bambaşka bir profilde 4096 bitlik bellek veri yolundan bahsettik. Bu arada unutulmaması gereken şu, bu bellekten istifade edebilmek için yeni bir bellek kontrolcüsüne ihtiyaç duyuluyor. GDDR5'te kullandığın kontrolcüyü kullanamıyorsun.
Tabii ki doğru.
Bunda 8 tane bellek kontrolcüsü var ilginç şekilde ama bu kontrolcüler GDDR5'teki tek bir kontrolcü kadar karmaşık bir yapıya sahip değiller. 8 tane daha az sofistike olan ama daha verimli çalışan bir bellek veri yolu, bellek kontrolcüsüyle ya da bellek kontrolcüsü paketiyle bu bellekleri GPU ile bağlamışlar. İstersen bir test sistemini hatırlayalım. Çünkü böylesine güçlü ekran kartlarını iyi bir sistemle test etmen gerekiyor. İşlemci tarafında Intel Core i7 Extreme Edition 5960X var. Keza Corsair'in Vengeance LPX serisi 16 GB DDR4 belleğimiz var. Asus'un X99 Deluxe anakartı var. İşlemcimiz üzerinde Thermal Taking'in oldukça kaslı bir soğutucusu var ve 1200 Watt'lık da bir güç kaynağımız var. Bu güç kaynağı zaten SSD ve Crossbar yapsak bile altına kalkabilecek düzeyde.
İlk testimiz 3D Mark'ın Full HD çözünürlük altında yapılmış test sonuçlarını gösteriyor. Genel olarak toplam skora baktığında 980 Ti biraz önde. Neden 980 Ti'yi baz alıyoruz? Çünkü aslında Full X'ın rakibi 980 Ti. Bunun altını çizmek lazım.
Evet, aynı fiyata sahipler aşağı yukarı.
Evet.
Bakıldığı zaman çok basit bir matematikle %10 civarında performans farkından bahsedebiliriz.
Ama grafik testlerine geldiğinde yani çok 2 FPS, 1 FPS böyle çok önemsenmeyecek grafik farklarından bahsediyorsun.
Evet, aynen öyle. Çok yani sonucunda en hızlı kim dersen 980 Ti ama alt skor seviyesini değerlendirdiğin zaman çok öyle atla deve fark olmadığını söyleyebilirim.
Evet, Unigine geçtiğimizde ise yine Full HD testlerde burada ultra çözünürlük, ultra ayarlarda ve 8x köşe muşatmayla beraber yapıyoruz. Burada farkın açıldığını görüyoruz.
Hı-hı.
Bu test çok garip. AMD kartlar çok fazla başarı gösteremiyorlar herhalde.
Yani mimarisiyle de belki çok fazla gösteremiyorlar ama tabii şey var. Hani yüksek kalite ayarlarını çok zorlayan bir test olduğu için
gerçekten
belleğin değil. Faktörüyle belki burada bir miktar onu yavaşlatmış olabilir. Sonucunda aradaki fark 500 puan gibi görünse bile matematiksel olarak yüzdeye vurduğunuz zaman hissedilebilir bir fark var.
Büyük. Tomb Raider'a geçiyoruz. Tomb Raider'da TrueSFX'i kapatıyoruz saç efektlerini. Saç efekti. Kapalı olarak yaptığımız testlerde ise yine aralarında fark yok.
Yani bir kareyle Fury X önde çıkmış ama o bir kare oyunu her açında
stres
değişir.
Stres hatası olarak hani gözlemlenebilir. Yani
kafa kafaya çıkmışlar burada.
Evet. Diye. Saç efektini açtığımızda yine aralarında fark hani yok diyeceğiz ama AMD'nin teknolojisinde Nvidia öne geçiyor.
Çok
garip
ilginç.
Değil mi? Yani garip bir nokta var ama işte bunlar hep test hatası olabilir. Bunların altını çizmek lazım.
Test hatası da olabilir. Sonucunda saç efektinin açısından detay aslında gösteren detay arttığı için
evet.
Belli AMD'nin kendi teknolojisi daha az bellekle olumsuzlukla yaratıyor olabilir.
Hitman'a geçtiğimizde 980 Ti yine öne geçmeyi başarmış ama farkın böyle çok da can acıtıcı bir seviyede olmadığını söyleyebiliyoruz.
Yani %10'luk bir performans farkı var. Hani bu 30'dan 36'ya çıkarsaydı çok hissedilirdi ama burada 60'ın üstünde olduğu zaman çok böyle yaratmayacaktı. Çok ciddi fark olmadığı sürece.
Evet, bu testler ardından da şimdi bu oyunlar biraz eskide kaldılar. Benchmark'tır olduğu için kullanıyoruz ama çok modern bir oyuna geçelim. Herkesin bu tip bir ekran kartını aldığında full detaylı oynamak isteyeceği bir oyun.
Evet.
Full HD çözünürlükte Grand Theft Auto ultra detay. Sadece 4x MSI görüyor izleyenlerimiz. Burada neden 4x var? Çünkü 4 GB belleğe sahip olduğu için daha fazlasını açtığımızda FreeX'te ne yazık ki belleği taşıyoruz. Ama 980 Ti'de böyle bir sorun yok normalde. 8x açabiliyoruz. Test sonuçlarına baktığımızda ise Erdi, burada yenilir yutulur cinsten bir fark yok. Yani eğer aynı fiyat aralığında satılan ekran kartlarına bakarsak yurt dışı fiyatlarıyla ki Türkiye'de 350 liraya yakın bir fiyat farkı var. FreeX daha ucuz 980 Ti'ye göre. Yani bu oyunu gerçekten oynamak isteyen birinin seçeceği ekran kartı burada bariz belli oluyor.
Aynen. Yani hani az önce gösterdiğiniz tablolardan bambaşka bir noktaya gelmiş durumdayız. Hani GTA 5 özelinde baktığımız zaman FreeX bir jenerasyon geriden gelen bir ekran kartıymış gibi bir izlenim yaratıyor açıkçası. FreeX ile de Full HD'de gösterdiğimiz ayarlarda akıcı oynayabiliyorsun esasında ama hani aynı fiyata satılan rakibine baktığın zaman dediğin gibi hani bir 35 FPS'e 50 FPS'e görebildiğin oluyor. 55 FPS'e görebildiğin oluyor. Dolayısıyla
şey var, hani senin orada bir sözün vardı. Yeni nesil bir ekran kartı alıyorsun. Full HD'de bütün ayarları açamıyorsun. 8x açtığında da ne oluyor? 8x açtığında da 980 Ti farkını korumaya devam ediyor. Yani.
Evet, zaten hani artık o noktada yani GTA 5'in zaten sana motoru şeyi gösteriyor. Kırmızı çizgiyi gösteriyor artık. Diyor ki çok zorlama. Belleğin etkisi var. Ama belleğin etkisinin dışında da GTA 5'te Nvidia'nın GPU'sun daha hızlı çalıştığını görüyorsun.
Ya burada sürücü etkisi olabilir, neden dersen 4K 3D Mark'a geçelim. 4K testlere geçelim. Hani madem bellek, madem yüksek çözünürlük dedik. 4K teste geçiyorsun 3D Mark'ta. Fark kapanıyor. Full HD'deki kadar yok.
Yani şimdi şöyle oradaki soru işareti şu, sürücüyle 30 kare fark eder mi? Ya da 20 kare fark eder mi? Bir de öyle bir soru işareti var bakıldığı zaman. Çünkü GTA 5'inden 3D Mark'ı boş ver. Arkada az önce ilk gösterdiğimiz oyun testlerine baktığın zaman da kafa kafaya çıkan iki tane ekran kartı var. İşte Hitman'inden Tomb Raider'ına kadar her oyunda birbirine denk düşen iki ekran kartı ama GTA 5'e geçiyorsun. Hani bizim bilmediğimiz bir Nvidia optimizasyonu bile belki olabilir. Çünkü arada öyle bir fark var.
Evet.
Ama günün sonunda hani bakıldığı zaman 2015'in en çok oyun oynanan oyunlarından birisi GTA 5 ve burada hissedilir bir şekilde Nvidia'nın ekran kartları önde. Hani Titan X'i hiç girmemek lazım zaten. 980 Ti aynı fiyata satılan bir ekran
kartı.
Evet,
zaten benzer performans da veriyor.
Hani burada şu var. Belki sürücü güncellemesi çok toparlayabilir Hamid. Ondan şu an emin değiliz ama buradaki performans farkının tek açıklaması birinin 6, birinin 4 GB RAM'e sahip olması değil. Çünkü AMD'de RAM'i doldurmadığın zaman bile Nvidia ekran kartlarının 980 Ti'nin hissedilir şekilde gerisinde kalıyor.
Genel olarak şimdi 3440x1440 oyun testlerine geçelim. Hani belleğin etkisi oyunlarda nasıl belli oluyor eski oyunlara baktığımızda. Şimdi genel olarak Hitman'a bakıyorsun. Hitman'de yine fark can atacak şekilde değil. Evet, bir fark var ama yani
bir kare iki kare yani hani GTA 5'teki o 15 kareler yok burada.
Evet, sadece minimum FPS'ye baktığımda orada bu basit bir şey görüyorum. Birisi 28 kare gösterirken diğeri 7.3'e düşmüş. Acaba burada hani bir kıçkırma mı var diyorsun ama başka bir oyuna geçiyorsun. Tomb Raider'a geçiyorsun. Burada o fark da yok.
Burada kafa kafaya çok ilginç bir şekilde hani maksimum FPS'de AMD lehine bir durum var hatta 3-4 karelik.
Metro Last Light'a geçiyorsun. Burada FreeX daha da iyi sonuçlar vermiş bu çözünürlükte mesela.
Yani GTA 5 özelinde bir sıkıntı yaşıyorlar demek. Bunun başka türlü bir açıklaması aklıma gelmiyor, bilmiyorum.
İşte 4X mesela 4K'da yine GTA 5 testlerine bakıyorsun. Burada 8X'e mesela kapatıyoruz. Zaten ultra ayarlarda kart, daha doğrusu 4K demeyelim, 3440x1440 piksel diyelim.
4K'da yolumuz var.
Neredeyse 1.5 kat fark var 4K'yla arasında ama genel olarak baktığında yine burada inanılmaz bir fark var. İşin komik tarafı 980 Ti'nin 3440x1440 piksel çözünürlük altında ultra ayarlarda aldığı sonuçlar FreeX'in Full HD'de aldığı sonuçlardan daha fazla.
Yani dediğim gibi yer sonucunda yer. Hani bir GPU diğer GPU'dan %20 daha hızlı olduğunu düşünüyorum teknik olarak. Bu tür testlerin pek çoğunda zaten o farkın ulaşması lazım. Ama işte bakıyorsun benzer bazen AMD daha iyi bazen birisi bir kare saniye geride ama GTA 5'e bir giriyorsun.
Onun rengi tamamen değişiyor.
Ya Nvidia'nın kendisi bu oyun yazsaydı bu kadar fark olur zaten.
Değil mi? Yani öyle bir şey var gerçekten. Ama işte modern bir oyun, modern bir ekran kartı. Ve aslında test sonuçlarında sonuna geldik burada. Genel olarak şunu söyleyebiliyoruz. Evet, kafa kafaya mücadelesini sürdürüyor. Ama aynı fiyat bandında satıldıklarını düşündüğümüzde bu Scintiq testler ardından bu karta doğru yönelmemizi sağlayacak bir şeyler de göremiyoruz. Hani o tarafta.
Ya şimdi buradaki temel sıkıntılardan bir tanesi şu. Şimdi çok malzeme olarak baktığın zaman sıvı soğutma gibi unsurlarla beraber AMD'nin ekran kartının belki daha pahalı olabileceği noktasında kabul edilebilir argümanlar ortaya koyulabilir. Yeni bellek teknolojisi için belli yatırımlar yapıldı denilebilir. Ama sokaktaki vatandaş en hızlı ekran kartını almak için markete gittiği zaman aynı fiyat seviyesinde Fury X tercih edilecek ilk ekran kartı olmaz. Çok bariz bir şekilde belli. Çünkü neden? Birincisi işte modern oyunlardaki bu yani herhalde şu anda GTA 5 en makul oyunlardan bir tanesidir. En yeni kabul edebileceğimiz başlıklardan birisi olarak. Nvidia'nın ekran kartı daha hızlı. Belleğin darboğaz yarattığı kullanım senaryolarına baktığımız zaman Nvidia'nın ekran kartında daha fazla bellek var. Diğer taraftan sürücü optimizasyonları ve oturmuş stabilite olarak baktığınız zaman Nvidia'nın orada hala belli bir üstünlüğünden bahsedebiliriz.
Evet, hala da AMD tarafı ne hikmetse beta sürücülerle yollarına devam ediyorlar. Beta.
Kaldı ki sonucunda bu hani çok belki etik bir ortam oluşturmayabilir ama Nvidia parasıysa parasını veriyor. Gidiyor oyun yapımcılarıyla anlaşarak oyunlarda kendi kartlarına avantaj sağlayacak bazı teknolojileri koyabiliyor. İşte bunlardan mesela Hairworks gibi.
Evet ben de onu söylemek istiyorum. Mesela diyelim ki modern oyundan Grand Theft Auto 5. Açamadan edemedin. Nvidia'da daha hızlı çalıştı. Gittin Witcher aldın. Ya ben ultra detayda her şeyi istiyorum ya. Kıl tüyü de oynasın istiyorum dedin. Açamıyorsun. Hı hı. Performansı yere düşüyor. Batman'ı aldın. Hadi optimizasyon sıkıntıları falan var ama fiziksel efektlerini göreceğim ben. Sis göreceğim falan diyorsun. Açamıyorsun. Hı hı. Aynı fiyat satılan rakibinde hepsi var.
Evet.
İşte orada bazı farklar var. Demek ki AMD'nin aslında teknolojik olarak mühendislik anlamda hep iyi şeyler ortaya koyar. Mental, High Bandwidth Memory teknolojisi, hı hı. Asimetrik çalışan Shadow genel olarak Shader üniteleri. Bunlar hep daha Son 2'nin altyapısını hazırlayan, şu anki günümüzde oyunculuğun aslında tabanını hazırlayan şeyler. Ama sonuç işte o tam golü atma noktasında bazı sıkıntıları var.
Şimdi hani bakıldığı zaman şöyle bir gerçek var. Bir önceki en hızlı ekran kartı 290X ile kıyasladığımız zaman AMD hani olan bir paketten bambaşka bir noktaya geçmeyi başarmış. Her türlü donanımsal kaynağı %40-50 arttır. Aynı zamanda enerji tüketimi düşürerek rakibine kafa tutabilecek bir noktaya gel. Çünkü bu kart öncesinde 290X Nvidia'nın ürün gamı çerçevesinde performans olarak en iyi koşullarda 970 ile 980 arasında girebilen bir ekran kartıydı. 980 Ti'ye kafa tutabilecek bir çözüm yoktu 295 X2 haricinde. Şu an bayağı bir rekabetçi olma noktasına gelmiş durumdalar. Burada fiyatlandırma itibariyle bir kayıpları söz konusu. Bu ekran kartı 649 dolar değil de 549 dolar olsaydı eğer sıvı soğutması var, şusu var, busu var. Pek çok oyunda kafa kafaya, işte birkaç oyunda biraz geride kalıyor diyerek daha makul bir pazarlama argümanı kullanıcılara sunup cezbedici olabilirdi belki ama aynı fiyat seviyesinde 980 Ti'nin karşısında şu anki performansla çok cezbedici olamaz. Ha şu olabilir, sürücüler biraz daha gelişir, Windows 10 çıkar, DirectX 12 yapımlar çok hızlı bir şekilde piyasaya girmeye başlar ki örneğin AMD Deus Ex'in yeni oyunu çok burada ön plana çıkartıyor. Kesin olan bir şey var, DirectX 12'nin temel avantajları AMD'nin mimarisine daha uygun. Yani bu ekran kartı en kötü koşullarda %20-25 hızlanacak gibi görünüyor ama buradaki problem de şu. Windows 10'un ve DirectX 12'nin ne zaman çıkacağını biliyoruz ama DirectX 12 oyunların ne zaman çıkabileceği konusunda henüz tam bir tarih yok. 2016'nın yaz ayında biz Deus Ex'i gördüğümüz zaman Nvidia Pascal diyecek. AMD'de belki hep böyle coğrafi yerler isim ve belki AMD'nin Ağrı Dağı versiyonu göreceğiz yani GPU'sun. Dolayısıyla oyuncu 649 dolara bir ekran kartı aldığı zaman iyi bir monitör üzerinde ki bu kartı anladın mı? Full HD oyun oynamaz. Evet. Muhtemelen değil. Oynamak isten oynar tabii ki ama iyi bir monitöre geçiş yapmak ister. Ben şu monitörde 4 rally oynadım. Param olsa da gitsem monitör alsam diye bir istek uyandırdı bende dolayısıyla. GPU hani gelişim olarak, gelişim hızı olarak ve yeni nesil bazı teknolojileri riske de girerek üzerinde taşıma anlamında AMD'nin güzel çıkardığı bir tasarım.
Öyle yani mühendislik anlamda bir başarı.
Çok büyük bir başarı. Tasarım çok iyi. Bakıldığı zaman hani bence yeni ekran kartları böyle olmalı. Daha kompakt olmalı. Daha az enerjiye daha yüksek performans sunabilmeli ama kafa kafaya yarıştırdığımız zaman 980 Ti'den ziyade bu ekran kartı 980'e rakip olup aynı fiyat seviyesinde belki daha iyi konumlanabilirdi. Çünkü dediğim gibi 980'in daha fazla bellek ve sunduğu ortalama performansta yeni modern oyunlar için biraz daha önde olması ister istemez kullanıcı oraya sevk ediyor.
Şimdi zaten burada Fury X başarısız bir ekran kartı değil, başarılı bir ekran kartı ama bizim buradaki bütün eleştiri oklarımız fiyat seviyesinden geliyor. Çünkü aynı fiyat seviyesinde rakibinde daha avantajlı bir ekran kartı var. Belki de yeni bir fiyat revizyonu görebiliriz. Çünkü ilk çıkış fiyatından sonra biliyorsun. Hı hı. AMD'nin yaptığı bir şeydir bu. Kart bulunabilir olmaya başladıktan sonra, rahatladıktan sonra piyasa bir fiyatlarda revize eder hemen.
Yani evet sonucunda fiyatı iyi ayarlanırsa ya bu kart çünkü dediğimiz gibi hani tüm rakiplerini bir tarafa bırak tek başına bu karta yoğunlaştığınız zaman çok güzel bir kart. Çok başarılı bir kart. Performans olarak herkesi ya da pek çok kişi çok ciddi şekilde memnun edebilecek bir kart. Bellek 4 GB yerine 8 GB olsaydı yine aynı fiyat seviyesinde.
Evet. Yine konuşabilirdik, yine, olumlu konuşabilirdik.
Yani belki yani GTA 5'teki anomali belki düzeltilirse eğer sürücüyle vesaire. Belki git 980 Ti yerine bu kartal diyebileceğimiz noktaya gelebilirdi. Ama şu anki itibariyle bence fiyat biraz daha makul olabilir. Bunun X2 versiyonunu gösterdi AMD. X'lerin iki tanesini birden tek karta taşıyan. Eğer o 8 GB RAM'le Titan X civarı bir fiyatlandırmayla çıkarsa 999 ya da 1099 dolar gibi, yani 16 teraflop işlem gücü sunan, işte 4K'da ilk defa belki bir ekran kartının 4K'da gerçekten çok güçlü performans sunabileceği bir çözüm olacak. Ama şu an AMD'nin ürün gamında sub performans olarak yine 600-650 dolara satılan 295X2 ideal bir sisteme sahip kullanıcılar için daha fazla
şey var,
dolar bölü performans dengesi sunan bir ekran kartı.
Evet, en azından daha fazla performans alacaksın garanti.
Gerçi yani tüm ekran kartları arasında o yine tepe oynuyor. Yani Amerika'da Amazon'da 600-700 dolar arasında 295X2 alıyorsun. Şu an hani performansı dolara böldüğün zaman ortaya çıkan sonucun ekran kartı dünyasında şu an zaten bir rakibi yok açıkçası. Ama tabi o çift GPU'lu olması, enerji tüketimi anlamında bazı dezavantajları olması, hani uzun süreli kullanım için biraz daha kullanıcıyı uzaklaştırabilecek bazı şeyler.
Gerçi Dark X12 geldiğinde hep avantajdan bahsediyorsun ya. İşte o kartın avantajı bundan yine fazla.
Yani evet, Dark X12 bir araya geldiği zaman işte
Berlin'i ortak kullanacak. Daha farklı işler, senaryolar görebileceksin onun üstünde.
Evet, zaten geleceğe dönük olarak bu mimarinin çok vaatkar olduğunu sadece AMD değil, Microsoft da söylüyor. Ne diyor? Dark X12 geldiğinde Xbox One'ın çevresi değişecek diyor, evet, mesela. Sonuçta aynı GCN mimarisinden gelen türevler. Bugünün koşullarında AMD'nin kendi içerisinde çok ciddi bir gelişim ama rekabette tam böyle kafa kafaya gelebilen kart değil. Ya fiyatını uygun tutacaksın ya da belki bunun hani yakın gelecekte 8 GB versiyona sahip olan, belki frekansı biraz daha yüksek olan. Çünkü biz biraz overclock yaptık. Hani soğutmada herhangi bir taviz vermeden %10 civarında artış gösterebiliyorsun. Evet. Belki ileride bir versiyonu daha görebiliriz ama dediğim gibi şöyle bir handikap da var. GDDR5'te olduğu gibi bu ekran kartında dur belli iki kat arttırayım yapmak çok kolay değil. Normalde ne yapıyordun? Kartın PCB'sinin arkasına da RAM koyarak kapasite arttırabiliyordun ama şimdi bunu GPU'nun etrafına diziyorsun. Oradaki yoğunluğu arttırdıkça GPU'ya yakın bir alanda hotspot dediğin sıcak nokta oluşturma ihtimali daha fazla artıyor. Bu da toplam termal karakteristiği etkileyebilecek olumsuz durumlardan bir tanesi olabilir ama toparlayacak olursam eğer kendi adıma, çok güzel bir gelişim ama rekabet anlamında 980 Ti foto finish'te alır.
Burada sana sormak istediğim bir şey daha var Erdi. Şimdi normalde Asus ne yapıyordu ya da diğer firmalar? GPU AMD'den alıp bellekleri farklı bir bellek üreticisinden satın alıp GDDR5 bellekleri. Hı. Kendileri avantajlı paketler yapabiliyorlardı. Şimdi GPU'nun yanında AMD'den bellekleri de satın almak zorunda mısın?
Evet, yani şu an zaten bu interposer dediğimiz elektriksel yüzeyle belleğin aynı paket içerisinde derlemesini yapazdan Hynix'in kendisi AMD yapmıyor. Yani bu GPU çok acayip bir şey. Belli GPU'nun kendisini geliştiren AMD. Belleği geliştiren Hynix ve AMD işbirliği. Ama interposer geliştiren ya da üretimini yapan başka bir firma. Bunun temel silikon seviyesinde kimyasalların oluşan bir başka bir firma. Ana derlemesini yapan Hynix, GPU'nun kendi üretimi, TSMC vesaire, böyle karışık bir aşure çorbası durum var.
Yani burada gelmek istediğim nokta şu. Mesela diyelim ki yarın öbür gün 8 GB bellekli bir modeli çıktı. Bu sefer de AMD'nin 8 GB bellekli GPU'lar üretiyor olması lazım. Verimlilik açısından da çok böyle verimli akla yakın gelmiyor. Çünkü neden? Aynı ekran kartının, aynı GPU'nun 8, 12, 16'yı kendi içindeki bellek kontrolcüsüne destekleyip gerisini üreticiye bırakmak apayrı bir dünya. Ama senin GPU fabrikadan daha çıkışta bu 8'lik, bu 4'lük diye üreticilere vermen yine ayrı bir dünya.
Tabii şimdi yani bu belleğin yapısı gereği yani eskisi gibi öyle bir seçenek olamaz ekran kartı AI bir üreticiler arasında, partnerler tarafından. AMD belki ileride şunu sunabilir. Başka üreticiler de HBM tarafına entegre olurlarsa eğer, hani üreticiye seçenek sunabilir. Hangi belleğin kullanılmasını istediğin ya da hangi foundry dediğiniz fabrikadan bunun çıkmasını istiyorsun konusunda. Çünkü illaki üreticiden üreticiye belli maliyet farkları da oluşacaktır ama şu anki aşamada bellek teknolojisinin belki konuşabileceğimiz nadir dezavantajlarından birisi de bu. Hani AMD'den almak zorundasın onu öyle. Hani ben dur Hynix'in Elpida ya da Samsung bellek kullanayım, özelleştirilmiş bir ekran kartında overclock potansiyeli daha yüksek belleği gidip Kore'den bulayım kullanayım tarzı bir şey mümkün
şu
değil.
Şu an hiç yapamıyorsun. Evet, ekran kartının genel olarak Scintiq testlerdeki sonuçlarını gördük. Detaylarını Erdi ile beraber değerlendirdik. Dilerseniz şimdi oyunları açalım. Bir de modern oyunlarda ne yapıyor onlara bakalım.
Bakalım.
Benim ilk açacağım oyun Witcher olacak Erdi.
Açalım.
Evet, şimdi oyunu açtık. Genel olarak istersen Erdi ayarlarına bir bakalım.
Evet, grafik ayarlarımızı gösterelim.
Videoya giriyoruz ve grafik ayarlarında senkronizasyonu kapatıyorsun. Ekran senkronizasyonunu ve aşağı doğru indiğinde ise
her şeyimiz ultra. Evet, sadece Nvidia HeroWorks kapalı. O da zaten AMD'de çalışmıyor.
Evet, HeroWorks ya aslında çalışıyor da.
Çalışmıyor. Çalışan çalışmıyor.
Çok iyi sonuçlar vermiyor yani. Onu da öyle değerlendirmek biraz haksızlık olur karta. Sonuçta kişiden kişiye değişir. Bazı kişiler çok da fark etmediğini söylüyor ama bence fark eden bir teknoloji. Şu anda oyun çok iyi görünüyor. Bazı kullanıcılar bizi eleştirmişlerdi. Demişler ki ya çok iyi görünüyor, görünüyor diyorsunuz. Bari bir tane ekran görüntüsü alın demişler. Şuradan bir ekran görüntüsü alıyorum. Sen paylaşırsın bunu direkt konunun ilgili kısmında. galeriler kısmında en azından 3440x1440 pikselde ultra ayarlarda en azından bu ekran kartında bu detay seviyesinde neler görüyoruz? Nasıl amca, bir detay seviyesinden şöyle bir yaklaşalım ya
amcamıza.
Evet, şuradan şöyle bir çekelim istersen. Sakalları tek tek belli. Genel olarak baktığında da kare saniye sayısı oranı gerçekten kabul edilebilir.
Evet, 3440'a 1440'da
1440 pikselde oynuyoruz.
Neresi? Bütün kalite ayarlarımız en yüksek seviyede.
Sadece evet, sadece HaloWorks kapalı. Ha, mucizeler yaratıyor mu? Tamam, hani tartışılır orası ama bence elinden geleni yapıyor kart. Ve çok da güzel oynayabiliyorsun.
Yani şey, tekrar hatırlatmak lazım. 4K değil bu çözünürlük.
Evet.
4K'ya geçersen bu kareli saniyeleri göremezsin.
Ama şimdi bu çözünürlüğün şöyle bir şey de var. Neden bu çözünürlük bizim için önemli ve oyunları bunda oynuyoruz? 4K monitör bulamadığımız tamam bir gerçek. Şu an elimizde 4K monitörümüz yok. Yakın zamanda edineceğiz. Ama şu var. 21'e 9 monitörler yakın geleceğin standardı.
Evet, bence de.
Sen zaten fuarda bunun hepsini gördün.
Bütün üreticiler de geliyor ya. Kavisli, Kavisiz, FreeSync, evet. G-Sync. Yani ben fuarda hani Asus'un 1-2 monitörü haricinde 21'e 9 dışında başka bir formata ya da standart formata konsantre olan bir üretici görmedim Tayvan'da. Dolayısıyla yakın gelecekte biz kafamızı çevirdiğimiz her yerde en az birkaç tane 21'e 9 alternatif göreceğiz.
Yani 4K'dan önce bu çözünürlükle oyun oynamaya başlayacağız aslında. Bunu söyleyebiliriz. Ya ben bu oyun için geçti diyebilirim. İstersen bir de gece yapalım oyunu.
Yapalım.
Yalnız klavye tuşlarında şeye nasıl geçiyordum onu bilmiyorum Erdi. Genel olarak. Şöyle bir...
İstersen kontrolden tekrar tayin edelim.
Şöyle bir bakacağım. Elimden geleni deneyeceğim. Evet, buldum. Şurada zaman ileri
meditasyon alalım. Meditasyon moduna giriyoruz.
Evet, meditasyon moduna girelim. Ha, atın üstündeyken yapamazsın dedi yalnız.
Yalnız şunu gördük. 4 GB RAM olayı Witcher 3'te bir darboğaz yaratmadı.
Evet, bunu da yapmadı. Bir sıkıntımız olmadı.
Ama tabii bu her oyun için bir garanti anlamına gelmiyor. Şimdi zaten onu göreceğiz.
Evet, silahımız herhalde takılı olduğu için yapmadı bu sefer de. Şimdi bir daha bir deneyelim meditasyon yapmayı. Kaçtır deniyorum Erdi meditasyonu.
Hayırlısı inşallah.
Ama meditasyon yapamıyorum. Herhalde bir yerlerde engelledi. Biz bunu böyle ne yazık ki tamamlamak zorunda kalacağız. Gece olduğunda bu oyunun performansı nasıl bir değişim olmuyor. Bunu göstermek istiyorduk ama şu an ne yazık ki sizlerle bunu paylaşamadık.
Zaten şu an açık atmosferde çimlerimiz oldukça zorlayıcı bir faktör.
Evet, öyle gerçekten.
Buna rağmen 50 kare saniye civarındayız.
Evet, şu anda yapamıyoruz.
Ben sahur vaktini ayarla.
Sahur vaktine direkt otomatik geçelim. Bunu kapatıyorum, Grand Theft Auto'ya geçelim. O kadar söyledik, performansının nasıl olduğunu gösterelim. Direkt exit diyelim. Evet, hadi Grand Theft Auto'dayız. İstersen bir detaylara bakalım. Yine
bakalım.
3440x1440 piksel çözünürlüğe devam ediyoruz. Grafikse geldiğimizde 4096 MB belleğimizin 4069 MB'ını kullanıyoruz. Bunun için bazı yerlerden kısıtlamalar yaptık. Köşe muşatma tabii açmadık. Aşağı iniyorsun. Burada aslında yapabildiğimizi yaptık ultra gerisi. Yani burada bir kısıtlama
aslında
yapmadık.
Aslında köşe muşatmayı açtığımızda ne kadar daha RAM kullanıyor bir ona da bakalım istersen.
Onu gösterelim istersen izleyenlerimize de. Hani neden köşe muşatmayı açmadınız aynen demesinler. 2x yapıyorsun 4386.
Yani
4x yapıyorsun 4821. 8x yapıyorsun 5690 yani 980 Ti'deki bellek miktarı.
Yani 980 Ti ile ancak bunu köşe muşatma en yüksek seviyedeyken rahat rahat oynayabilirsin.
Evet aslında. Yani daha doğrusu rahat rahat derken açtığınızda bellek tabii yeterli gelir. Burada da Extended Distance Scaling denen zımbırtıyı kıstık. Tam olarak ne işe yarıyor açıkçası bir şey demem zor ama bunu tam 4069 MB'e denk gelecek şekilde gerilettim. Böylece hani belleğim yetmedi ama frame ondan düştü dememek için. Genel olarak baktığımızda ise evet, köşe muşatma olmaması bazı detaylarda sıkıntılar yaratabiliyor. Yani ne yazık ki bu çözünürlükle dahi çok gerekmese de bazı noktalarda insan görmek istiyor. Hani ben de görüntüler alıyorum. En azından izleyenlerimiz de görüntü kalitesi hakkında bir fikir sahibi olabilirler.
Şu an, tabii şu da var Mesut. Belleğin dışında zaten şu an 40 kare saniye civarındayız. Köşe muşatmayı açmanın GPU olan etkisini de dikkate aldığımızda
evet,
illa ki birkaç kare saniye düşürecektir diye tahmin ediyorum.
Şimdi genel olarak şehirde gezmeye başladığımda da açıkçası hani FPS'ye gözüm gitmiyor. Ben zaten buradan tam net göremiyorum. Onları senden rica edeceğim ama. 40
kare saniye. 35 ile 40 kare arasında.
Hani akıcılık anlamında da beni rahatsız eden bir şey de zaten kötü bir deneyimle de karşılaşmadım. Kart bu seviyede bu oyunu da oynatabiliyor. Zaten biz kartı oynatamıyor demedik. Sadece rakibine nazaran daha kötü oynatıyor. Bunun da altını çizmek lazım.
Evet, yani sonucunda bu performansın biraz daha iyisini Nvidia'da 4X ya da 8X MSI'yi açarak da elde edebilmek mümkün.
Evet, hatta aynı seviyede kalırsanız eğer nereden baksanız %50'ye varan performans farklarıyla kimi yerde oyunu oynayabiliyorsunuz ki. Değişik bir durum. Belki AMD tarafından bu konuyla ilgili bir açıklama gelir.
Belki GTA 5'e özel bir çalışma da yapabilirler çünkü
bunun belki de oyun bazında bir yama alması gerekebilir.
Tabii onu da bilmiyoruz.
Hani sadece sürücü değil. Kaldı ki bazı problemlerin AMD tarafından raporlandığı kadarıyla direkt oyun motorlarıyla ilgili olduğunu da biliyoruz.
Ve genel şu olarak anki tabloya baktığımız zaman ama yaklaşık kare saniye ortalamayla.
Evet, şu anda da otobanda kalabalık yerlere doğru sürüyorum ki arabayı.
Çimlere doğru akılmış dersin.
Şimdi orayı da yapacağım. Birazdan bir çim bulup yukarı doğru tırmanacağım herhalde.
Şu hala 37-38'de.
Çimlerin bulunduğu bir mekana
da. Şu an tabii 32'lere kadar düştük.
Çim çok zorluyor. Zaten evet, bunu hep söylüyoruz. Bu oyunda aslında belki de çim kalitesini ultra yapmanın pek de bir anlamı yok.
Yani çim zorlaması da GTA 5'teki kadar hiçbir oyunda yok değil mi?
Ama yani işte bu kadar yoğun çim de çok az oyunda kullanılıyor.
Gerçi bir çim de var. Onda bu kadar zorlamıyor işte mesela baktığınız zaman.
Evet, gerçi kapatıp bakmak lazım full çimi de orada. Burada açık dünya oyunlarından gerçekten bu seviyede bir Witcher var. Genel olarak baktığımızda.
Gerçi Witcher 3'te şöyle bir şey var. Genel olarak zaten bu kadar zorlamıyor.
Evet.
Nasıl bir arabaysa
4x4 4x4 gibi zorluyoruz. Ve genel olarak da oynanabilirliğinden bir şey kaybetmeden
30 kare saniyenin altına hiç inmedik, onu söyleyelim.
Evet,
ama
zaten bu çözünürlükle neden oynuyoruz? Full HD'de de arkadaşlar rahat bir şekilde bu oyunu oynayabileceğinizi zaten buradan tahmin ediyor olmalısınız diye düşünüyoruz. İstersen onu da gösterelim. Hani
gösterelim.
Full HD'de 4x'a açsak
nasıl bir deneyim elde ediyoruz?
Nasıl deneyim olacaktı? Full HD'ye indim. 4x'a açtım. Burada aslında bak şeyde de biraz kapasite kaldığını görüyorsun.
Evet, hala bir kullanıcı.
Advanced grafikten şeyi açabiliriz. Advanced grafiğe girdim. Burada da burayı tamamen açarak boşluğu doldurdum. Zaten bir önceki yaptığımız ayarlarla Full HD'de bu çözünürlükte 4x'i açmak neredeyse aynı kare saniye oranlarına denk geliyor.
Hatta biraz daha altındayız şu anda. Yani 30 kare altını, evet, altını gördük şu anda. Tabii şöyle bir faktör var Mesut. Başlığımız özellikler sadece bellek kullanımına yüklenmiyor. GPU'ya da yük getiriyor.
GPU'ya da yük getiriyor, evet. Ya burada bambaşka bir olay var. Şimdi senin bir sözün vardı. High bandwidth memory ile beraber AMD'nin aslında sürücüde bellek kullanımı ile ilgili de bu belleğin nasıl yöneticiliği ile ilgili de özel, evet, çalışmalar yapması lazım ki
çok ciddi bir bant genişliğim var.
Evet, bunun nasıl yönetilebileceği belki de performans direkt etkileyecek. Bu oyunda belki de yönetemiyorlar o işi.
Tabii işin arka planı çünkü bu kadar fark oluştuktan sonra AMD illaki buna yönelecektir. Bir data alokasyonu belki optimizasyona ihtiyaç duyabilir. Ama hani köşe yumuş yapmayı bak hissediyorsun çok detaya bakınca.
Ya aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Net bir şekilde şu var gerçekten. Bu oyunu Full HD'de 8x AA'lı oynarım. 3440'a 1440'da AA'sı oynamaktan daha net bir görüntü
tabii,
görüyorsun.
Tabii aynı fikirdeyim.
Öyle bir durum da var. Yani köşe yumuş atma açmadığım zaman ne yazık ki 3 boyutlu dünyanın getirisi o kırılmalar, tırtıklar ister istemez günün bir parçası oluyorlar. Evet, bu oyunda performansını görmüş olduk. Son olarak bir kart değerlendirmen gerekirse eğer ne olsaydı bu kart daha alınabilir olurdu.
Bu kart muhtemelen ya fiyatı biraz daha uygun olsaydı ya da bu fiyata 8 GB bellekli olsaydı bence daha rekabetçi bir kart olurdu. Çünkü 980 Ti toplamdaki duruma baktığımız zaman hem biraz daha hızlı hem de bellek konusundaki bazı avantajları yatsınamayacak kadar da bariz belli işte. Burada açtığın zaman direkt belleğin dolmaya başladığını, evet, görüyorsun. Yani belleğin dolması direkt kartın oyundan çıkacağı anlamına gelmiyor belki ama.
Gelmiyor ama sonuçta bu seviyede bir ekran kartı almış biri de orada kırmızıları görmek istemez diye düşünüyorum.
Tabii şimdi bir süre şeyi de gözlemlemek gerekiyor. Yeni çıkacak sürücülerle beraber bu oyunlarda ne kadar toparlanma olacak? En nihayetinde kullanıcılardan ve editörlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda bazı şeyleri daha rahat görecekler de optimizasyon yapacaklardır. Ama hani 980 Ti ile kafa kafaya aynı fiyata konumlandırılması bence bu kartın en büyük sahip olduğu dezavantaj. Çünkü aynı fiyatta kullanıcı muhtemelen 980 Ti'ye doğru şöyle bir göz kırpar diye düşünüyorum.
Forumlarda benim gördüğüm yanlış bir şey de var, algı da var. High bandwidth memory yeni teknoloji çok hızlı çalışıyor. bunun 4 GB'ı diğer tarafta 12 GB'a eşittir.
Öyle bir şey yok canım.
Yani öyle bir söylem var. Bunun yanlış olduğunu ben birkaç kez dile getirdim. Burada da dile getirmekte fayda var.
Yani sonucunda hani AMD'ye sorduğunuz zaman neden bu ekran kartında 4 GB var, rakibiniz 6 ya da üstünde belli kullanıyor. Siz niye böyle bir şey yaptınız ki? 390X bunun belki 130-40 yavaş bir ekran kartıdır ama 8 GB bellek vardır. Hani onların genelde dediği şey şu. Yeni bir bellek teknolojisi. Verimliliği henüz GDDR5 seviyesinde değil ve maliyetleri de keza seviyede değil ama bir belleğin bellek bank genişliği olarak daha ciddi bir potansiyele sahip olması. Yani 2 şeritli bir yol yerine 10 şeritli bir yolu kullanması o 10 şeritte 10 tane arabanın gideceği anlamına da gelmiyor. Sonucunda belleğin daha hızlı çalışabiliyor olması senin daha fazla belleğe sahip olduğun anlamına gelmiyor. Maddenin doğasına aykırı bir şey. Bir tarafta daha fazla ekmek var yiyebileceğin, diğer taraftaysa fırına gidebileceğin daha fazla yol var. Ama elinde ekmek yok bakıldığı zaman. Dolayısıyla o yanlış bir algı. Benim kanaatimce AMD çok güzel bir ekran kartı yapmış ama ya bunun bir üstüne daha çıkacak tek GPU'da. Çift GPU'da zaten muhtemelen eğer Nvidia muadili bir kart çıkarmazsa Fury X2 muhtemelen şampiyon ekran kartı olur bu kartın performansına bakarak söylemek gerekirse. Ama tek GPU yarışında ya bunun fiyatı biraz daha uygun olmalı ya da bunun üzerinde bu fiyata çok yakın bir seviyede daha hızlısı da daha yüksek belli kapasitesiyle beraber sunulmalı gerekiyor. Ama teknolojik olarak, mühendislik olarak AMD'de gerçekten de performans arttırırken enerji tüketimini düşürmeyi başarmış. Ortaya serin çalışan, sessiz çalışan bir ekran kartı da koymuşlar. Bu kartı alan adam pek çok oyunda performans sıkıntısı yaşamaz. Ama aynı fiyata bir yerlerde biraz daha fazlasını alabileceği bir ekran kartı olduğunda bilmesi gerekiyor.
Evet. Bu videomuzda Erdi ile beraber AMD'nin yeni nesil bellek teknolojisini kullanan dünyanın ilk ekran kartı olma özelliğini de taşıyan Fury X'i inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.